Ayrım 19.
Sayfa numarası 185. Olur dedi Zeynel, yavaşça da ekledi. Sağ ol abi. Parayı ödedi, az önce tezgahın başında ceplerini boşalttığı eski giyitlerinin paketini aldı, Goya'ya yollandı. Goya'dan çıkıp çorapçıya, oradan da don atlet dükkanına, eli paketlerle doldu. Goya'dan çok güzel bir koyu kahverengi ayakkabı almıştı. Orada da ayaklarının kokusu yüzünden yerin dibine geçmişti. Goya'ya giderken ayağının koktuğunu unutmuştu, yoksa yıkamadan oraya hiç girer miydi? Orada satıcı ayağını çıkar deyince kıvranmış, yerin dibine batıp çıkmış, o anda bir terlemiş bir terlemiş kanter içinde kalmıştı. Ayağına giydiği ilk ayakkabıyı çıkarmamış, parayı ödeyip dükkandan nasıl çıktığını bilememişti. Oyuncakçı mağazası vitrinin karşısında yere çakılı kalmış, epey bir süreden beri oradan ayrılamıyordu. Gelen çarpıyor ona, giden çarpıyor, o hiç farkında olmuyor. Orada büyülenmiş durmuş, gözleri bir tuhaf, yüzü uzamış, hayran, gülümsüyor, bir şeyler mırıldanıyor. Arada bir de vitrine yaklaşıp eğiliyor, bir oyuncağı gözden geçirip sonra gelip gene yerinde duruyor, mağazanın tam kapısına yürüyor, orada durup içeri bakıyor, sonra yayına basılmışçasına yanından yönünden arkasından geçen kalabalığa çarpıp eski yerine gelip duruyordu. Böylece uzun bir süre geçti. Zeynel'in yanından yönünden, onun çarptığı ona çarpan, korktuğu kızıp köpürdüğü bir insan seli akıp gidiyor, Zeynel bu hınca hınç kalabalığın yüzlerini hiç görmüyordu. Sonunda bir sıçrayışta oyuncakçı mağazasının içinde buldu kendisini. Satıcı kızlar korktular. Zeynel hiç farkında değildi bir şeyin. Eliyle vitrini gösterdi. Şunu dedi, düşündü. Bir de şunu, şunu. Satıcı kızlardan birisi korkusunu unutup vitrindekilerden üçünden de birer tane çıkarıp tezgahın üstüne koydu. Oyuncaklardan birisi boyalı tahta tekerlekli bir arabaya kıçının üstüne oturtulup iki ayağını ileriye uzatmış pembe bir fildi. Birisi de bir ağaca tırmanmış bir maymundu. Ötekine gelince o uzun boyunlu, benekli, belki yarım metre bacakları olan bir zürafaydı. Zeynel, kutuya koy şunları dedi satıcı kıza sertçe. Ardından da bir 500'lük çıkardı, uzattı. Kız kasayı gösterdi. Zeynel kasaya gitti, 500'lüğü kasaya verirken eli titredi. Paranın üstüne aldı, kız kutulara koymuştu oyuncakları. Zeynel yatkın, alışkan bir beceriyle oyuncakları kollarına, ellerine, sırtına yerleştirip gene insanlara çarpa, küfür yiye, küfrede, hızla Beyoğlu'ndan geçip Teknik Üniversite Parkı'nın merdivenlerinden Dolmabahçe'ye indi. Doğru denize koştu. Merdivenleri indi, birinci basamağa oturup ayakkabılarını çıkardı, yanına koydu. Ayakları burada da dehşet kokusu, eski, dibi yırtılmış çoraplarını ayağa kalkıp ta öteye, denizin ortalarına var gücüyle fırlattı. Oturdu yeniden, ayaklarını ova ova soğuk suda yıkamaya başladı. Oyuncaklardan birisinin kutusunu açtı, içindeki ince kağıdı alıp ayaklarını kuruladı, yeni çoraplarını giydi. Bir güzel fabrika koktu yeni çoraplar. Akşama da hamama gidecek, bir iyice keselenecekti. Ömründe bir kere gitmişti hamama, o da pis küçücük bir mahalle hamamına. Şimdi Cağaloğlu hamamına gidecekti. Ayağa kalktı, yüreği çarpıyordu. Merdivenleri çıktı, filin kutusunu açtı. Korkuyla yanına yönüne bakındı, kimsecikler yoktu. Fili kutudan çıkardı, yüreği daha çok çarpmaya başladı. Elleri titredi. Fili yere koydu, ipinden tutup koşarak Dolmabahçe'nin demir parmaklıkları dibinden caminin duvarına kadar gitti. Oraya gelince gene sağına soluna bakındı, gene kimsecikler yoktu, parmaklıklara doğru gene koştu. Kocaman fil arabanın içinde sallanarak ardından geliyordu. Parmaklıkların yanına gelince de gene birkaç kere sağına soluna bakındı, gene arada bir arkasındaki sallanarak gelen file, tekerlekleri tıkırdayan arabaya baktı. Sonra da sağına soluna bakmayı unutarak sarayın demir parmaklıklarından camiye, camiden parmaklıklara hızla gidip gelmeye başladı. Artık arada bir alanın ortasında duruyor, file gülüyor, onun uzun beyaz dişlerini tutuyor, ona bir şeyler söylüyor, fili okşuyor, sonra da koşturuyordu. Yorulup bıkıncadır ki durdu, soluk aldı, başını kaldırdı ki ne görsün? Alanda bir sürü insan, otomobil, otomobillerdeki alandaki insan kalabalığı durmuşlar, ona gülerek bakıyorlar. Bir an oraya, olduğu yere çakıldı kaldı. Kalabalığın üstüne yürüdü, merdivenin oraya koştu, yerdeki kutuları torbaları aldı, Dolmabahçe Sarayı'nın arkasındaki çınarlı yoldan Beşiktaş'a doğru koştu. Barbaros alanına geldi, orada çocuklar bağırışarak futbol oynuyorlardı. Durup onları bir süre seyretti. Bir kısım çocuklar da, daha küçükleri, kız erkek duvarın üstüne oturmuşlar top oynayanları seyrediyorlardı. Zeynel bu çocukların yüzlerine teker teker bakarak önlerinden geçti birkaç kez. Ellerine, ayakkabılarına, giyitlerine bakıyordu her birisinin. Hiçbirisinde gözü tutmadı. Çocuklar da önlerinden geçen, sırtına bir fil asılmış bu tuhaf adama baktılar, gözleri büyümüş. Zeynel, Barbaros alanının ortasında durdu, bir süre şaşkın bekledi. Sonra Barbaros bulvarından sağa, yukarıya, yıldıza vurdu. Her yerde, en küçücük bir alanda bile çocuklar futbol oynuyorlardı bağırışarak. Bağırışarak futbol oynayanların da en azından daha küçük boyda, kız erkek, özellikle kız, durmuş oyuncuları seyreden 5-6 seyircisi oluyordu. Zeynel karşılaştığı tekmil çocukları gözden geçiriyor, onların her hallerini inceden inceye araştırıyordu. Sonunda bir eski ahşap bel vermiş, eskilikten kararmış tahtaları yarılıp dökülmüş, pencerelerine cam yerine naylon takılmış, eşiğindeki eski mermer aşınıp çukurlaşmış bir evin önünde iki çocuğa rastladı. Birisi kız, birisi de oğlandı. Oğlan 10, kız da 9'unda gösteriyordu. Oğlanın arkası yamalı pantolonunun dizleri aşınmış, diz kapağıyla birlikte öne fırlamıştı. Ayağına da lastik bir ayakkabı geçirmişti. İp gibi ince boynunun üstünde sallanan, başında saçları diken diken, gözleri de alabildiğince açılmış kocamandı. Kızın da sırtında köylü fistanı vardı. O da ayaklarına, oğlanın ayaklarındakinin tıpkısı bir lastik ayakkabı geçirmişti. Saçları uzun, kalın, çift örgülüydü. Bu çocukları görünce Zeynel'in içi titredi. Yüreğine bir sevinç doldu, pırpır etti. İşte bunlar dedi. Aradıklarım bunlar. Durdu karşılarında. Kirpikleri uzun, kıvırcık, ikisinin de kirpikleri çok uzun, kıvırcıktı. Gözleri büyüktü, kahverengi, saçları özenle taranmıştı ikisinin de. Onlara hayranlıkla, içinden acıyla karmakarış olmuş bir sevgi taşarak baktı. Gelin çocuklar dedi yavaşça, sıcacık, sevgi dolu sesiyle. Sesini kendi de tanımadı. Kendini de hiç tanımadı. Hiçbir zaman ne kendi ne de sesi. Böylesine kendini kapıp koyvermemişti. Çocuklar ikirciklendiler. Zeynel onlara doğru gülerek birkaç adım attı. Al bunu sen dedi. Bu fil oğlanların oyuncağıdır. Fili oğlana verdi. Maymunu da kutusundan çıkardı, kıza uzattı. Bu da kızların oyuncağıdır. Zürafayı da kutusundan çıkardı, eşikliğin mermer taşına koydu. Bu da ikinizin. Bir gün sen oynarsın bununla, bir gün de sen oynarsın. İsterseniz ikiniz birden oynayın. Çocukların gözleri büyümüş, hiç konuşamıyorlardı. Aptallaşmışlar, adama öyle sersem bakıp kalmışlardı. Kızın da gözleri gittikçe büyüyor, bir hoş, inançsızlıkta, korkuyla sevinç arasında, ağlamakla gülmek arasında şaşkınlaşıyordu. Bir yumruk gelmiş, Zeynel'in boğazını tıkamıştı. Neredeyse boşanacaktı. Yaşlar gözlerine dolmuştu. Oynayın diyebildi ancak. Oradan yokuş aşağı koşarcana indi, soldaki sokağa saptı, oradan dolma bahçenin arkasını buldu az sonra da. Karşıdan geçen bir taksiyi çağırdı, Cağaloğlu dedi. Arkasından da tarihi Cağaloğlu hamamına demeyi unutmadı. Hamamdan çıktığı zaman bir kuş gibiydi. Hamama girince tabancasını, cebindeki kurşunları ne yapacağını bilememiş, sonunda da kirli kokar, kirden kapkara olmuş çamaşırlarına sarmış, oraya ayakkabılarının yanına bırakmıştı. Caddeyi ağır ağır yürüyerek geçti. Ortalığı, kaldırımları, caddeyi gene tepeleme otomobiller doldurmuş, at arabaları, kamyonlar, otobüsler, minibüsler gene birbirlerine girmişler, tıkış tıkış olup sıkışmış, tıkanmışlar. Oldukları yerden bir adım ileriye gidemiyor, arada bir de hep birazdan umutsuzca kornalarını çalıyorlar, sonra da susuyorlardı. Ayasofya'nın önünden geçip Topkapı surlarının sağından ahır kapı fenerine ulaşıp caddeye koşarak geçti. Burada otomobiller son hızla gidiyorlardı. Deniz kıyısına vardı, merdivenleri indi, oraya basamağa oturdu. Karşıda Selimiye Kışlası, Haydarpaşa Lisesi, Haydarpaşa Lisesi'nin üstünde bir parça apak bulut salınıyordu. Arkasındaki gök de çok maviydi, görkemli, öyle duruyordu. Zeynel tabancasını, fişeklerini kirli çamaşırların arasından aldı, yerlerine yerleştirdi. Kirli kokulu çamaşırları da var gücüyle karşıya, denizin ortalarına doğru tor top edip, iğrentiyle yüzünü buruşturup fırlattı. Çamaşır topu şap diye bir taş gibi suya düştü, bir sürü martı korkuyla havalandı. Buradan Boğaziçi Köprüsü incecik, ya varmış ya yokmuş gibi görünüyordu. Oraya ipten bir oyuncak köprü gibi gerilmiş. Köprünün altından çok uzun bakır rengi bir şilep denizi yararak bu yana geliyor, denize dağılmış ak şehir hattı vapurları, arabalı vapurlar oraya buraya telaşla kaçışıyorlardı, sonsuz bir tedirginlikle. Karaköy iskelesinden de vapur düdükleri geliyordu. Zeynel birden merdivenin basamağında dondu kaldı, ağzı kurudu. Tam üstünden denize 5 tane polisin gölgesi düşmüş, denizin durgun suyunu dibine kadar oymuştu. İnce dalgaların kırışığındaydılar. Zeynel kaskatı kesildi. Bacakları, kolları, ayakları, boynu dondu, kenetlendi. Bir anda Zeynel taş gibi devinimsiz kaldı. Hüseyin Huri'nin sesine benzer bir ses geldi kulağına. Bu daha da bitirdi onu. Kalkmaya davrandı, kalkıp polisleri ateş etmek istedi. Bir türlü yerinden azıcık bile kıpırdayamadı, elini bile oynatamadı. Onun başucunda polisler bir şeyler konuştular. Sonra da oradan ayrıldılar. İçlerinden birisinin Hüseyin Huri'nin sesine benzeyen birisinin sesi durmadan geriye dönüyor, yaklaşıyor, sövüyor, uzaklaşıyordu. Zeynel Çelik merdivenin basamağında ancak gece yarısına doğru kendisine gelebildi, çözüldü. Önce ellerini, kollarını, sonra da ayaklarını oynattı. Ayağa kalktı, uzun uzun gerindi. Bütün kemikleri çatırdadı. Merdivenleri çıktı, ağır kapın fenerinin altına geldi. Dehşet acıktığını birden anımsadı. Burnuna ızgara balığın közde yanan kokusu geldi. Yakındaki lokantaya girdi. 5 polisin 5'i de içeride bir masaya oturmuşlar, kafayı çekiyorlardı. Bir an eşikte ikirciklendi, içeriye girmekten başka çaresi yoktu. O hiç o çangal bıyıklı Zeynel Çelik'e benziyor muydu? Polislerin üstüne üstüne yürüdü, vardı 3 masa arkalarına oturdu. Polisler ona bakmadılar bile. Zeynel yerine oturur oturmaz onların konuşmalarına kulak verdi. Polisler hep Zeynel Çelik'ten konuşuyorlardı. Garson geldi, buyurun efendim diye sordu. Bir palamut ızgara dedi Zeynel sesi titreyerek. İçki efendim? Bira dedi Zeynel, boğazı kurudu. Arnavut ciğeri, havuç salata, kızarmış ekmek, maden suyu. Bütün bunları hep Fevzi'nin lokantasında görmüş, öğrenmişti. Aklına başka bir yiyecek daha takılmıştı. Müşteriler hep onu isterlerdi. Anımsayınca sevindi, polisleri unuttu bir an. Bir de cacık dedi. Baş üstüne. Örümcek duvarın köşesinde yayıldı, yayıldı, büyüdü, sonra da toparlandı, ağın ortasından yana geçti, ince bir tele tutunarak aşağıya inerken tavanın ortasına geçti çabucak. Teline tutunarak 1 metre kadar aşağıya sarkıp orada durdu. Topal Hasan'ın öksürüklü hırıltılı sesi kapıda duyuldu. Zeynel, Zeynel uyandın mı? Uyandım amca, ne var? Çabuk kalk giyin. Zeynel hemen ayağa fırladı, giyinmeye başladı. İçeriye giren yaşlı adama gene sordu. Ne var, ne oldu amca? Çabuk, mahalle polisler bastı, seni arıyorlar. Önlerinde de Hüseyin Huri. Zeynel, vay orospu çocuğu, vay dedi, başka bir şey demedi. Hemencik giyindi, yastığın altındaki tabancasını aldı, beline taktı. Şimdi polisler buraya gelince ne yapacaksın diye sordu Topal Hasan. Teslim olmayacağım, çarpışacağım. Seni öldürürler onlar dedi. Sen bir kişisin. Onlar 25. Üstelik de hepsi çelik yelekli. Zeynel odanın ortasında öyle umarsız durup kalmıştı. Başına yakın bir yerde de ipincecik ağ ipliğinin ucunda örümcek sallanıp duruyordu. Kaç dedi Topal Hasan. Kaç. Az sonra buraya gelirler. Burada yakalanırsan bitirirler seni. Kaç. Şu arkadan, arka kapıdan hemen dışarıya sıvış, doğru istasyona git, kalabalığa karış. Bir trene bin, nereye giderse oraya kadar git. Yeter ki buradan hemen çık. Zeynel bir anda arka kapıya atıldı, kapıyı usullacık açtı, bir kedi gibi dışarıya kaydı. 13. Eskiden Menekşe koyunda daha dalyan dururken kumsalı ateşler yakılırdı baharda. Kış sonlarında, güz başlarında. Balıktan dönen her balıkçı teknesi yanan ateşin dumanını görür görmez Menekşe koyuna dümen kırar, kıyıya yaklaşabildiğince yaklaşır. Tuttuğu balığın çokluğuna, türüne göre kıyıya 1, 2, 5, 10, 20 balığı ardı ardına fırlatırdı. Hele baharda, hele palamut akınında tekneler silme balıkla doluyken denizden Menekşe kumsalına balıklar yağardı. Ve kumsaldakiler, ellerinde keskin bıçaklar, hemen oracıkta, balıkların düştüğü yerde onları temizler, yıkayıp tuzlar, yayın ateşin tepeleme yığılmış közlerinin üstüne atarlar, iri palamutlardan akan yağlar kıyıyı, insanı açlıktan çıldırtan kokuyla doldururdu. Ateşte, balıklardan çıkan, yanan yağlar, közlerde cızırdardı. Uzun tel maşalarla balıkçılar balıkları çevirir, kızartırlardı. Ve yoksullar, çocuklar, garipler, hastalar, kimsesizler koltuklarında birer kocaman ekmekle gelirler. Orada eski, atılmış teknenin tahtaları üstünde kızarmış, mis kokulu, deniz kokulu balıkları kılçıklarından ayırır. Ortadan baştan başa kestikleri ekmeğin arasına koyarlar. Büyük lokmalarla balık ekmeği dişlemeye başlarlar. Ağızlarının kıyılarından balık yağı sızarak yemeklerini orada iştahla yerlerdi. Baharlarda palamut akınlarında menekşe, küçükçekmece, florya gecekondularının önüne maltızlar çıkarılır, tepeleme odun kömürüyle doldurulup üstlerine eski soba boruları konur, kara kömür az bir sürede yıldız yıldız köz olurdu. Bütün mahalle bir köz ışığıyla kıpkırmızı donanır, sonra da köyün üstünü yoğun cızırdayan yanmış zifir yağ kokusu alırdı. Durgun havalarda da evlerin üstüne koyu ağır bir balık yağı dumanı çökerdi. Bütün mahallede herkesin karnı doyar, çocukların yüzleri gülerdi. Kıyıda ta Yeşilköy'den Avcılar'a, Mimar Sinan'a kadar balık ateşleri yanar, işçiler, çiftçiler, yolcular balığa doyarlardı. Bugünler kıyı insanları hiç bitip tükenmeyecekmiş gibi bir balık bayramı yaşarlardı. Zeynel çocuk kıyıdaki ateşin yanına hep eli ekmeksiz gelirdi. Ona kimse bir ekmek alıvermezdi ki. Kadir Ağa hep Zeynel'i kollar, o ateşin yanına gelir gelmez koşar gider, kayığındaki çok önceden çocuk için hazırladığı ekmeği alır, elindeki bıçakla ortasından ayırdığı ekmeği Zeynel'e uzatır, ateşte kızaran en iyi balığı gözüne kestirir, balık iyice pişince varır, közlerin üstünden onu eliyle alır, Zeynel'e getirir, kuyruğundan eski teknenin tahtası üstüne tuttuğu balığı şöyle bir silkeler, kılçılığını olduğu gibi ayırır, Zeynel'in ekmeği içine balık parçalarını güzelce sıralar, Zeynel ekmeği kaptığı gibi koşarak gider, plaj barakalarının birisinin kuytusuna sığınır, orada balık ekmeğini tek başına ağır ağır yerdi. Kadir Ağa onu buradan izler, bu utangaç kimsesiz çocuğa gösterdiği dostluktan dolayı kendi kendinden hoşnut, kıvançla gülümserdi. Bazı günler onun bu tatlı sevincini Selim Balıkçı elinden alırdı. Çocuk, Selim Balıkçı'nın elinden aldığı balığı yerken daha çok mutlu olurdu. Kadir Ağa bunu bilir, Selim Balıkçı'ya kızardı. Kadir Ağa çok yıllar önce buraya, Menekşe'ye, Romanya'dan gelmişti. O buraya geldiğinde burada hiçbir insan yoktu. Şu yamaçlar çalılıktı ve çalılıkların altında top top yaban menekşesi koskocaman öbeklerle kokarlardı. Burası ta şu koya kadar sazlık bataklıktı. Fabrikanın olduğu yerin önünü kaplan girse sökemez, uzun bilek kalınlığında kamışları tozaklanan bataklıktı. Yaban kazları, yaban ördekleri, türtür kuşlar, uzun boyunlu pembe balıkçılar gelirdi buraya. Kadir Ağa'dan sonra buraya kumcu Sait geldi. Ondan sonra da menekşe doluverdi. Nasıl, ne zaman doldu burası böyle, Kadir Ağa hiç anımsamıyor. Topal Hasan geldi sonra da. En güzel barbunları tam 26 santim burada yakaladı. Tam 26 santim. Tuttuğu balık 26 santimden küçükse, Topal Hasan kayanın kenarına çizdiği ölçüye vururdu balığı. Var sen büyü diye denize atardı. Büyükse sen kartaldın arkadaş, var git sen de bol bol yumurtla da yeni barbunyalar yetişsin diye gerisin geri onu da denize incitmeden yollardı. Tuttuğu ölçüye uygun kırmızı barbunyaları livarına koyar, her 15 dakikada bir livarın suyunu değiştirir, livarda yüzen canlı balıklarını hayranlıkla seyrederdi. Topal Hasan yakaladığı balığı da öyle her önüne gelene satmazdı. Onun müşterileri vardı. Florya'daki, Yeşilköy'deki, Bakırköy'deki müşterileri de ağızlarının tadını bilir, soylu kişilerdi. Öyle şimdiki arsa milyonerleri gibi bir tek balık için yarım saat pazarlık etmezlerdi. Topal Hasan niye denizi bıraktı da lodosçuluğa başladı? Çünkü İstanbul şehrinde ağzının tadını, barbunyanın, Topal Hasan'ın değerini bilenler öldüler ya da fıkaraladılar. Adam kalmadı İstanbul'da, balık yiyecek adam. Kadir Ağa Romanya'dan geldiğinden beri 40-50 yıldır ev, oda, çadır yüzü görmemişti. Kış yaz teknesinin içinde uyurdu. Balıkçılığı, menekşeyi o icat etmişti buraya. Belki de bir teknede doğmuş, bir teknede ölecekti. Ve 50 yıldır, belki de daha fazla balık tutmuştu İstanbul şehrine. Öyle topal aslan gibi inceleyip sık dokumamış, her tür balığı tutmuş, her biçim balıkçılığı yapmış, tuttuğu balıkları da Yeşilköy'den Kumkapı'ya, oradan da Azapkapı'daki balık pazarına kadar herkese okutmuştu. Okutmuş, sonra da Beyoğlu'na çıkmış, Çiçek Pazarı'nda öteki balıkçı arkadaşlarıyla kafayı çekmişti. Kafayı çektikten sonra da her zaman Abanos Sokağı'ndaki dostuna uğramıştı. Kadir Ağa'nın en büyük hüneri, her İstanbul'a gelişinde Galata Köprüsü'nün korkuluklarına çıkıp, dengesini bozmadan, sallanmadan, sarhoş, oradan denize işemekti. Topal Hasan, iyi bir güneş var dedi Kadir Ağa'ya, tam balık havası. Ben artık balığa çıkmıyorum dedi Kadir Ağa, gözlerim o kadar iyi görmüyor. Benim de kulaklarım duymuyor diye bağırdı Topal Hasan. Olur olur dedi Kadir Ağa. Balık da kalmamış dedi denizde Topal Hasan. Kökünü kuruttular, Marmara'nın günahına girdiler dedi Kadir Ağa. Yunusları öldürdüler, ellerini kana buladılar, bütün balıklar da küstüler. Başlarını aldılar da Yunanistan'a Rusya'ya gittiler dedi. Yaman bir küfür salladı balıkçılara Topal Hasan. Yunusları öldürdüler. Yunuslarını öldürünce Selim Balıkçı o zaman genç bir çocuktu. Yani delikanlıydı. Kendine ant verdi ki benim yanımda ben bir daha balığa çıkmam dedi. Sözünde durmadı. Marmara'nın da bütün balıkları da başlarını aldılar. Bize, denize, hepimize küstüler de gittiler. Gittiler dedi Kadir Ağa. İyi oldu bize. Gitsinler diye köpürdü. Bizi aşağıladılar balıklar dedi Topal Hasan. Bundan kötüsü olmaz. Balık insanı aşağılarsa sonu kötü olur. Hakları da yok değil. Aşağılasınlar. Gittiler, gitsinler, gelmesinler dedi Kadir Ağa. Zeynel çocuk dedi Topal Hasan. Onun da hakkı var. Bu menekşe o çocuğa etmediğini bırakmadı ki. Balıklara ettiklerinin bin beterini de ona ettiler. Ben ona hep balık verdim. Bir Selim balıkçı bakardı ona, bir de ben. O çocuk burada aç kaldı hep. Herkes onun tayfalık hakkını yedi. Herkes onu dövdü, aşağıladı. O karlı kışlarda başını sokacak bir tekne içi bulamazdı da geceleri benim yanıma gelir, küçücük teknenin içindeki kişi üst üste yatardık. Ben de ona çok balık verdim dedi Topal Hasan. Sus diye bağırdı Kadir Ağa. Allahsızlık yapma. Sen kesip attığın tırnağı vermezsin kimseye. Sus Hasan, değil balık. Sen balığı Yeşilköy'ün beylerine yedirdin hep, kırmızı barbunyaları. Oltanın ucunda denizden çıkınca delicesine çırpınırdı balık ve kısa bir süre kıpkırmızı kıvılcımlanan balığı Topal Hasan güneşe tutar seyrederdi. Hayran, balığın çırpınışları durmadan da bu güneşte kıvılcımlanan yalın parçasını oltadan söylenerek alır, bu gece seni hangi deyyus yiyecek güzelim der, içini çeker, balığı ölçer, sonra da ya denize ya da livarına atardı. Balığı denize atacaksa yüzü sevinçten bir çiçek gibi açar, şehadet parmağının ucuyla balığa dokunur, sonra onu denize bırakırdı. Şu bütün Marmara'nın balıklarını tutar tutar gerisin geri denize salardı. Her gece zengin deyyuslar zıkkımın kökünü yesinler, onun barbunilerine rakıya meze edip yerlerken onun yüreğinden kan giderdi. Ben dedi, senin aklında değil. Gizli gizli çok barbuni verdim o çocuğa öksüz Zeynel'e. Gazeteler çok fena yazıyorlarmış onun için. Topal Hasan'ın yuvarlak, kırışık içindeki yüzü acıyla buruştu. Dudakları içeriye doğru biraz daha çöktü. Çok fena yazıyorlar dedi Kadir Ağa. Gelip Menekşe'yi yakacakmış. Menekşe'nin adamlarını da teker teker öldürecekmiş. Öldürsün diye öfkeyle söylendi Topal Hasan. Öldürsün varsın. Günahsızlar da var. Hiç de yok dedi Topal. Kim bu çocuğa iyi davrandı? Ben dedi Kadir Ağa. Başka? Selim Balıkçı. Başka? Başka kimse yok dedi Kadir Ağa. O akrabası olan aslan var ya, kışın çocuğu soydu da suda ıslattı da kırbaçla dövdü. Nah bu gözlerimle gördüm. Ya Süleyman'ın yaptığı? Çocuğun parmakları küt kaldı. Ya Kürt Resul? Oysam ki Kürtler merhametli olurlar. 3 yıl ona tayfalık ettirdi de bir kuruş vermeden onu kovdu. Sonra da çocuğa bir sopa çekti. Çocuk Çerkes Rüstem'in tayfası olunca. Ya Ali? Eskişehirli keleli çocuğu o hale getirdi ki Zeynel onu nerede görse önce fıkırayı bir zangırdama alıyor, sonra da donup kalıyordu. Zeynel burasını yakacak. Yaksın, yaksın da kül etsin. Hepimizi meydan dayağına çeksin de ağzımızı burnumuzu kan içinde koysun. Bir sopa gerek bu menekşeye. İnsan azdı ki azdı. Tam bu sırada elinde gazetelerle balıkçı Taner geldi kahveye. Kadir Ağa, gel hele Taner, gel dedi. Ne yazıyor ki gene? Otur da şuraya bana oku hele. Ben de senin için aldım gazeteleri. Hepsini aldım. Başla öyleyse. Başla okumaya diye sabırsızlandı Topal Hasan. Başla. Ne yapmış bakalım bizim oğlan? Bizim oğlan dediğine pişman oldu. Yöresine bakındı. Kimse bizim oğlan dediğini duymuş mu diye. Zeynel yani. Gangster Zeynel.